Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Seven Kaptan'ın Klişeler, Efsaneler, Gerçekler, Cinselliği Konuşuyoruz başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Tıp doktoruyum. Psikiyatri uzmanıyım. Cinsel işleri bozukluğuyla ilgili de çalışıyorum. Aslında hani bize gelen cinsel işleri bozukluğuyla başvuran kadınlarda işte en sık başınız bir vesaire olsa da farkına vardığımız bir şey çalışmalar da gösteriyor. Türkiye'deki çalışmalar da gösteriyor ki aslında kadınlar kendi organlarıyla ilgili bilgili ve hakim değiller. Ben kendi gençliğimi hatırlıyorum. Yakın arkadaşlarım üniversite zamanında herhalde konuşurduk. İşte vajina ve idrar dediği aynı yer değil miydi falan gibi böyle hani şey karmaşalarda oluyordu. Benim anatomi kitaplarıma falan, aa bunlar ayrıymış falan diye. Çok hakim değiliz. O yüzden bir anatomi fizyolojiye genel anlatıp sonrasında bozulunca ne oluyor işlevler? Birazcık onu konuşuruz. En sonunda birazcık lezbiyen, biseksüel, trans kadın gibi devam edebiliriz. Nedir kadın cinsel organı?
Vajina.
Vajina. Neden? Şöyle söyleyeyim. Erkek cinsel organı ne? Penis. En fikiriz. Çünkü üremeyi oradan yapıyor. Tamam. Bu durumda vajina değil. Çünkü oradan üremiyoruz.
Rahim, organ, vajina, organıyla, vulva.
Hepsi. Latincesine takılmayın ama hakikaten kadın cinsel organı deyince böyle vajina çok çağrışım yapıyor ama aslında erkek cinsel organı penis çünkü işte penisten haz alıyor ve işte boşalıyor vesaire dediğimizde kadınlardan haz alıyor dediğimizde klitoris aslında vajinadan haz almıyoruz. İndirekt olarak vajinadan haz alıyoruz. Onu tartışacağız daha sonra. Ama genel olarak iç genital organlar, dış genital organlar diye böyle bir ayrım yaparsak genel portreye vulva diyebiliriz. Şimdi erkeklere göre bir dezavantajımız var. Onların cinsel organı önlerinde çok kolay. Hani incelemesi, bakması, çekiştirmesi vesaire. Kadınların eğilmesi zaten bakmak ayıp vesaire ama bir de ekstra eğilmesi, hakim olması zor bir alan. Vajinismus'ta başvuran bir sürü hastada cinsel organına dokunma vesaire zaten yok ama hani hiç baktınız mı, gördünüz mü? Bunun da sayısı çok düşüktü. Vajina içeriye doğru derinleşir. Kas tabakasından oluşuyor. Yaklaşık böyle 10-11 santim uzunluğunda. Cinsel ilişki sırasında kendiliğinden uzuyor ve genişliyor. Siz hiçbir şey yapmasanız da. Vajinismus diyorum ama. Vajinismus şöyle bir hastalık. Kadında cinsel birleşmeye dair bilinç dışı korkularla birlikte birleşmeye dair bir direnç oluşması ve vajinadaki kasılma. Birleşmeye izin verebilir, izin vermeyebilir, ağırlı birleşme olabilir ya da hiç penetrasyon olmayabilir, birleşme olmayabilir. Bu şekilde geliyorlar ve bu 3 santimlik alandaki kaslar sorumlu burada. Aylık siklusta hormonların etkisiyle yumurtalıklarda bir tane hormon bir tane yumurta olgunlaşır. Tüplerin parmak çıkıntılarıyla birlikte içeriye doğru içidir. Rahim onu güzel bir şekilde muhafaza gider, ev sahipliği yapar. Kan damarlarını arttırır, güzel bir yastık işlevi görür. İki ihtimal var bu süreçte. Bu dönemde bir sperm gelirse döllenme gerçekleşir. Rahim kendini büyütmeye ve ev sahipliği yapmaya devam eder. Eğer sperm yoksa ev sahipliği bir yere kadar der. Ve ondan sonra bu çoğalttığı dokuyu kendi içinde çözündürür. Bir takım hormonların etkisiyle. Ondan sonra da temizler. Yani adet konusu gerçekleşir. Aslında her seferinde rahim kendisini yeniler. Bu sağlıklı işlere biz hastalanmak diyoruz. Ben de geçmiş olsun diyorum hastalığına. Çünkü bu olmadığı zaman hastalanıyorsunuz. Cinsel ilişki sırasında vajina kendiliğinden genişliyor, vajina açısı bitleşiyor vesaire. Onlar sürecini devam ediyor. Vücudumuzda herhangi bir organ böyle açık boru gibi durmuyor. Kötü sağmazdı zaten hiçbir şey. Bağırsaklarımız vesaire de sağmazdı. Vajina da o yüzden kapalı gibi gözükse de özellikle vajinismus hastalarını söyledim. Benim oram kapalı. Orada bir geçiş yok mesela. Evet kapalı duruyor ama bir parmak geniş olduğunda bir parmağı alacak kadar genişleyen, son derece esnek yapısı olan bir organ. İki parmak geniş olsun, iki parmak. Penis geleceğinde onu alacak kadar. Bebek doğacağı zaman kafa, hatta omuz da çıkacak. kullanmamız lazım. O kadar genişleyen bir organdan bahsediyoruz. Son derece esnek bir yapısı var. Ve içinde bir takım salgı bezleri var. Onlar da cinsel uyarımı sırasında aktifleniyor ve kayganlığı sağlıyor. Cinsel uyarımlarla birlikte damarlanma bu ağda çok fazla. Damarlanmanın artısı dokunun sünger olmasıydı. Eşdeğer. Sünger gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle şey, içi delikli gibi düşünün. Kan damarlarından o bölgeye bir sıvı akışı oluyor. Ve onlar dokuya geçtiği zaman vajina çeperinin de bu bölgenin de ıslanmasını sağlıyor. Cinsel uyarımlarla birlikte fizyolojik olarak. Psikolojik uyarımlardan bahsetmiyorum. Fizyolojik uyarımla kadınlaşır. Lübrikasyon, ıslanma dediğimiz böyle. Herhangi bir hazla bağlı olmadan otomatikman gerçekleşen bir şey. Bir tecavüz sırasında da kadın ıslanabilir. Bu üzerinden suçluluk hissi yaşayabilir. Organ sadece kendini korumaya odaklı bir refleks hareket gösteriyor orada. Burada ekstra gördüğümüz bir de himen var. Himen mitolojide evlilik tanrısı. Bekaret onun üzerinden tanımlanmış. Kızıl zırhı son derece esnek bir zar. Aslında böyle şey gibi değil. Et gibi değil. Daha ince bir yapı. Ama her vücudumuzdaki her organ olduğu gibi kan damarlarıyla besleniyor. Ve herhangi bir giriş olduğu zaman son derece esnek bir diyor gibi kadınların dörtte birinde penetrasyon yani cinsel birleşme ya da herhangi bir cismin ya da neyse organın girmesi sürecinde yapısı hiç bozulmayabilir. Son derece esnek. Dörtte bir kadında hiçbir şekilde bozulma olmayabilir, kanama olmayabilir. Ama diğer dörtte üçten bahsedersek damarlanma kendi kendine çözüldüğü zaman topu artık bütünlüğünü sürdürememeye başlıyor. Kılcal damarların çatlaması üzerinden bir kanamadan bahsediyoruz. Cinsel birleşmedeki o ilk kanama olacaksa. Ne kadar kanar? Parmağınıza bir iğne batırsanız. Bir damla kan çıkıp onu beze sürdünüz. O kadar kanar. Ne kadar acır? Parmağınıza bir iğne batırsanız. Ne kadar acır? En fazla bir acır. İşte ilk cinsel birleşmesini yapmış. Üç gün yürüyememiş. Falan işte oturamamış. Düştüğünden belli oluyormuş. Ben duydum çocukken bunları. Bunları duyuyoruz duyuyoruz ve işte evet vajinismus hastaları o şekilde oluşuyor. Bir şekilde bu toplumda büyümenin bir sonucu olarak bu mitlerle işte bekarete verilen önem şu kadar acıyacak böyle kanayacak vesaire oranı dokunma oranına bakma oran kavramıyla ilişkili. Bu arada vajinismustan bahsediyorum ama vajinismus illa cinsel ilişkiye böyle mesafeli olan, muhafazakar kesimde olan bir grup hastadan bahsetmiyoruz. Benim jinekolog vajinismus hastam da vardı. Yani kadın, hakim burada çalışıyor zaten. Ama bu topraklarda büyüdü. O yüzden o da nasibini aldı. Bizde cinsel ilişkiye bozukluğuyla başvurulan en sık hastalık vajinismus. Ama bizde en sık cinsel ilişkiye bozukluğu vajinismus değil. Cinsel isteksizlik ve anorgazmi aslında en sık karşılaşılan cinsel işlevi bozukluyken üremeyi etkileyen cinsellik, cinsel ilişki, penetrasyon. Bu denklemde olması gereken olmadığı için ya da olamadığı için en sık başvurulan durum. Biz uluslararası bir şeye seksoloji kongresine giderken böyle 1000 serilik vajinismus çalışmalarıyla gidiyoruz. Onlar olgu sunumu yapıyor. o noktada bayağı bir tecrübemiz var. Klitoris böyle sadece başını hatta kapşonun altında sadece başını gördüğümüz bir yapıyken aslında içeride bu vajinanın üstüne binen bezleri olan daha kocaman bir şey içeriye oturan. Süngersi bir yapıda, tıpkı penis gibi. Penisin de şey gibi düşünün, uyarı olmadığında sünger çok hafiftir, hani hiçbir şey yok ama işte suya batırdığınızda ağırlaşır, sertleşir vesaire. Burada da kan bu süngersi yapının içerisine girdiği için klitoris de şişer, kabarır ve hacmi büyür. Olduğunun 3 katı büyüklüğe erişir. Daha sonra tartışırız diye düşünmüştüm. İşte vajinal orgazm, klitoral orgazm kısmında aslında tek uyarıcı var cinsel haz için, klitoris. Vajinal orgazmda, vajinaya girişte etkilenen indirekt şu kolların uyarılması. G noktası her kadın için benzer uyarıcılıkta olan, benzer işlevi olan bir nokta değil. Prostat kalıntısı olarak, embriyolojik olarak görülmüş yapılar vajinanın ön duvarında. Eğer elde giriş yaparsanız üst duvarda işte 2-3 santim ilerisinde biraz daha pütürtülü bir alan olarak var. Burası da böyle şey değil. Yani düğmeye bastım orgazm oldum. Öyle bir şey değil. Yani açma kapama düğmesi gibi bir şey değil. Bütün vajinal yeri, klitoral nasıl oluyorsa burada da belirli bir masaj sonrasında bazı kadınlar daha hassas olduğunu, daha büyük zevk aldıklarını söylüyorlar. Ve bu kısım prostat benzeri çevresinde kanallar olduğu için farklı bir sıvı salgılayabiliyorlar. Kadın boşalması dediğimiz işte bazı kadınların hatta altlarını çarşaf koruyacak kadar yoğun ıslanma tarif ettikleri noktada bu bölgedeki kanalların bir sıvı salgıladığı, idrarla çok karışan, altına yaptığını düşünen insanlar. Ama işte pH dengesine, işte biyokimyasal değerlerine bakıldığında idrarla hiç alakası olmayan bir sıvıdan bahsediyoruz. Salgılanabiliyor o orgazm sonrasında. Her kadın da eşit derece dediğim gibi uyarıcı olmak zorunda değil. Fizyolojiye gelelim şimdi. Cinsellerimizde bu fazları var. Öncesinde sadece uyarılma, orgazm çözülme diye tanımlanıyordu ama sonrasında arzu, isteğin çok önemli olduğu söylendi. Bunlar domino taşı gibi düşünün. Yeterince istek olursa uyarılma olur. Yeterince uyarılma olunca, ıslanma olunca ancak orgazm olabilir ve sonrasında çözülme rahatlama saklısı gelebilir. Burada herhangi bir yeterince uyarı yoksa orgazm olmaz. Diğerleri domino taşı gibi düşüyor. Ama her zaman isteğin olmaması uyarılma ya da orgazm olmayacağını göstermiyor. Bazen siz istek duymazsınız ama bir şekilde sevişme başlar. O partner de becerikli bir insandır, doğru bir uyarı verebilir. O zaman istek de tetiklenir. O da uyarılmayı tetikler, o da orgazmı tetikler. Yani davranış da psikolojiyi etkileyebilir. Cinsel işlev bozuklukları tam da buralarda çıkıyor. İşte hepsinin ayrı başlığı. İstek bozukluğu, uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu diye geçiyor. Alanda tanıyor, ona göre koyuyoruz, tedavi ona göre planlıyoruz. Cinsel istek deyince de işte bir takım sorular geliyor. Ne sıklıkta istek duymak normal. Ya ben ayrı bir istek duyuyorum, diğer bir insan cinsel işte bozukluğu yaşıyordur diyebilir miyiz? Bir de çok dönemsel dönemsel değişiyor. Yani derdiniz, tasanız vardır, onunla uğraşıyorsunuzdur. İstek zaten azalır. Cinsel istekteki sorun çoğunlukla partnerle uyum sorunu da yaratır. Partnerin isteğiyle sizin isteğiniz uyumsuzsa bu bir istek sorunu haline gelebilir bazen. Bazen de gerçekten insan ben cinsel istek duymuyorum diyebilir. Ne zaman panik olalım? Bu bir sıkıntı yaratıyorsa ilişkinizde o zaman panik olalım. Bir de cinsellikten ne kadar doyum aldığınızla da ilgili. Yani hiçbir doyum almayan bir insanın doğal olarak o domino taşları düşüyor demiştik ya.
Bize hep işte işlevsellik bozucu, işlevsellik bozucu. Bence o zaman hani anormaldir, işte doktora başvurun falan filan. Yani işlevsellik burada dediğimiz nedir yani?
İşte kişinin kendi tatmini. Yani hani dediğiniz gibi 3 ayda bir partnerimle ben sevişiyoruz. Gayet de mutlu bir şekilde tatmin oluyoruz. Bunun duygusal yanında, fiziksel yanında bizi tatmin ediyor. İşlevsellik korunmuştur. Bu tartışılacak bir şey.
Bu niye işlevsellik diye tanımlanıyor? Ben buna çok takılıyorum. Yani sonuç olarak cinsellik biraz oyun, biraz fantezi. Öyle bir mekanik süreç veriyor ki bu işlevsellik lafı. Ve çok fazla tıbbileştirilmesiyle ilgili gibi. Yani bir huzursuz ediyor beni bu işlevsellik lafı.
Olması gerekene dair bir şeymiş gibi söylüyor. Böyle çalışması lazım sistemin diye bir şey söylüyor. Ama burada bizim iddiamız yani seksologlar için şey değil. Hani olması gereken her cinsel ilişki mesela orgazma sonuçlanır. Böyle bir beklentimiz yok. Her cinsel ilişki orgazma sonuçlanmıyorsa bu işlev tamamlanmamıştır anlamına da gelmiyor. Kişi kendi cinselliğinden tatmin olmamasını aslında bir işlev bozukluğu olarak gösteriyor.
İşlevsellik sadece cinsel işlevsellikte değil, bütün diğer psikiyatrik hastalık kategorilerinde de bir tanık kategorisi. Yani atıyorum depresyon, şizofreni. O belirtiler işlevselliğini bozuyorsa o zaman hastalık diyoruz, tedavi arayışına tanık oluyoruz ve tedavi arayışına giriyoruz. İşlevselliği bozmuyorsa o belirti düzeyinde kalıyor, hastalık olmuyor. Kişinin kendisinin bu şikayet, yani bu durum benim
sosyal
mutlu olmamla, yani
fonksiyon etmesi
lazım. Evet.
Yani psikiyatrin
beni rahatsız ediyor, bunun düzelmesini istiyorum dediği nokta işlevselliğin bozulduğu.
Hormonlarla bir ilişkisi var mı cinsel isteğin? Mesela çocukluk döneminde de aslında ergenlik sonrasından menopoza kadar hakim olan östrojen yok. Ama çocuklar da mastürbasyon yapıyor ve haz alıyorlar ve orgazm alıyorlar. Bir şekilde bir istek var, orada bir işlem var vesaire, tamam. Bu menopozdan sonrasında da aynı östrojen yok. Onu nasıl açıklayacağız? Evet, yani öğrenilmiş olan, hani üreme sonlanınca cinsellik de askıya alınır gibi çok sabit bir şey var. Bir yandan araştırmacılar da diyorlar ki aslında östrojenin kadınlar da bir testosteron üretiyorlar ve testosteron cinsel istek ve birebir sorumlu hormonlardan bir tanesi. Östrojenin testosteron üzerindeki hakimiyeti menopozda ortadan kalkıyor. Mesela kıllanma artıyor kadında. Bu baskı ortadan kalktığında menopoz sonrasında cinsel isteğin daha da artması gibi çalışmalar da var. Menopoza verdiğin anlam, sonrasındaki işte cinselliği şeklinde çok çok yerleşmiş.
Aslında bilimsel olarak tam tersinin olması beklenirken psikolojik
pek çok çalışmada bilimsel. Evet, yani bunun olmadığı da gösteriliyor ama bu her kadın için de aynıdır demek çok doğru olmaz. Hazza yönelik olumsuz etkileyecek herhangi bir değişim olmuyor aslında menopozda. Menopoz sonrasında cinselliği değerlendirenler daha çok yurt dışı çalışmaları elimizdeki veriler. Yurt dışı çalışmalarında menopoz sonrasında işte partner değiştiren, daha genç partner daha yaşlı vesaire, hani cinselliği askıya alma gibi bir tutum her zaman olmayabiliyor bizdeki gibi. Ben poliklinikte hatırlıyorum birçok depresyonlu işte kadın hala kocasının işte doktorum hala istiyor falan işte, yani atıyorum 55 yaşında 60 yaşında bir kadından bahsediyoruz, işte kocası hala istiyor, bu artık bunun isteğini ne yapacağız diye, hani onu sonlandırmamızı istiyor. Ya bazı ruhsal hastalıklarda işte bipolarin mani döneminde olduğu gibi cinsel istek artar. Hani daha kontrolsüz riskli vesaire cinsel istek bağlı işte cinsellikler yaşanabilir. Bu riskli olan kısım. Hani o ortada patoloji var. Ama bir kadının çok cinsel isteğinin olması her zaman patolojik olacağı anlamına gelmez. Bazen androjen fazlası, işte, testosteron fazlası gibi durumlarda da cinsel istek artabilir. Evet. Ama yine her zaman bu olmak durumunda değil. Cinsel isteğini söylemek de, sevişme isteğini söylemek, sevişmeyi başlatmak da kadın için zor bir durum yaratıyor. Erkek isteklidir, sevişmeyi erkek başlatır. Kadın bunu istediği zaman istediğini söylemekte de istemediğini söylemekte de hep bir zorluk oluyor değil mi? Gerçekten ne istediğini söylemek ya da istemediğini söylemek cinsel işlev bozukluğunda en kilit noktalardan biri. Partnerler arasında cinsellik hiç konuşulmuyor. Erkeğin öğretmesi, yol göstermesi üzerinden giden bir sistem var çoğunlukla. En azından bir politik deneyimden. Gerçekten ne istediğini söylemek, ne şekilde yapmak istediğini söylemek. Hani bunda gerçekten çekiniyor insanlar. Atıyorum. Yani vajinist uslu bir kadın cinsel birleşme yaşamıyor ama cinsel isteği var. Orgazm da olabilir. İşte sürtünerek mesela yani çok sağlıklı cinsel işlevleri var ve iyi hissediyorlar ama nasıl olsa konu oraya gelecek ve ben bunu yapamayacağım. O yüzden ben hiç söylemeyeyim, o topa girmeyeyim diyen bir sürü insan var. Ve sonrasında ikinci olarak cinsel işlev bozukluğu, isteksizlik gelişebiliyor. Cinsel isteksizlik, depresyona, anksiyeteye ikinci olarak çok sık gördüğümüz bir durum. Bu noktada da yani cinsel isteksizlik de direkt gelebiliyor hasta ama altında bir depresyon olabiliyor. Öncelikle depresyonu tedavi etmeniz lazım. Ama bizim şahane antidepresanlarımız cinselliği çok güzel bloke ederler. İsteğiniz varsa da güzel olur. Bazı yeni kuşak antidepresanlar onu yapmıyorlar. Onlardan vermeye çalışıyoruz. altta yatan sebebi çözmek lazım. Kaygıysa panik atak mesela. Cinsel ilişkide ne olacak? Çarpıntı olacak. Ama kadın çarpıntısından korkuyor zaten. Yani orada kalp krizi geçireceğinden korkuyor ve cinsel ilişkiden kaçınıyor gibi. Oradaki problemi çözmek lazım. Uyarılma bozukluğu varsa ya da orgazm olamıyorsa kişinin cinsel istek duymaması da normal. Uyarılma bozukluğu derken yeterince ıslanmıyor. Yeterince ıslanmazsa ağrılı bir cinsel birleşme yaşıyor. O zaman istek duymaması çok normal. Geriye doğru dometajları düşüyor ya da orgazm olamadığında. İlişki sorunları zaten cinsel isteksizlik yaratır. Cinsel uyarılmada başına biraz daha genişliyor. Rahimin açısı değişiyor. Kayganlaşıyor çünkü bu bölgeye kan dolaşımı çok fazla artıyor ve serum aslında serum dedikleri bir takım maddeler salgılarından salgılanıyor ve kayganlık sağlanıyor. İç dudaklar ve klitoris şişiyor ve büyüyor. Her kadın çoklu orgazm olur mu? Olmak zorunda değil. Olması daha makbul. Kişiye göre değişir. Ama fizyolojimiz buna müsait. Sonuçta bir konjesyon var. Oradaki damarlanma artmış, bölge yapısı hazır ve tekrar uyarıyı alabilecek bir noktada. Tekrar o erkekteki gibi boşalma ve tekrar şarj edilme süresine gerek yok. Orgazm sırasındaysa rahimde kasılmalar oluyor, vajinada kasılmalar oluyor. Bu kasılmaların hepsi artık orgazm oldunuz. Bunların hepsi refleks olarak olacak. Önüne geçebileceğiniz bir nokta yok. Ritmik bir takım kasılmalar var. Birkaç dakikada orgazmın hissi bir dakika gibi olur. Ama kasılmaların şiddeti kişiden kişiye değişir. Sevişmeden sevişmeye değişebilir. Araştırmalar diyor ki ne kadar çok uyarılmayı arttırırsanız ön sevişme demeyeceğim, hepsi sevişme. Sevişmeyi arttırırsanız orgazm öncesini, yani o doruğa çıkış noktasında orgazmın şiddeti o kadar artar. Tantrik sevişme diye bir şey biliyor musun? Hani bir takım işte felsefi işte şey dokunmadan vesaire sadece uyarıya konsantrasyon odaklı şeyler var. Orada mesela saatlerce cinsel uyarı var. Orgazm olmamaya çalışıyorlar. O kadar direkt bir uyarı yok. Ama sonrasında gelen orgazm çok daha tatmin edici. Orgazm hikayesi aslında kendiliğinden gelen bir şey değil. Öğrenmemiz, keşfetmemiz gereken bir şey hepimiz için. Herkes farklı farklı orgazm oluyor. Tek bir yöntemi yok. Kimisi sürtünüyor, kimisi elle temas yapıyor, kimisi hiç dokunmuyor. Sadece kalça bacak kaslarını kasıyor. Kimisi zihinsel orgazm olduğunu tarif ediyor vesaire. Bunların hepsi gerçek. Araştırmalara baktığınızda mastürbasyonla orgazm olan kadınların %70'i cinsel birleşmeyle orgazm olmuyor. Sadece cinsel birleşmeyle. Yani penis vajina penetrasyonu, başka hiçbir müdahale olmadan. %70. Ve o kadınlar cinsel birleşmeyle ben orgazm olmuyorum diye çok çok kişisel, çok kendilerinin yetersizliği gibi yaşıyorlar. Yani bir başarısızlık gibi. Çünkü cinsellik eşittir cinsel birleşim. Ama hikayeye baktığınızda aslında erkeğin mastürbasyonu nasıl? Penisin uyarması. Tamam. Covid de zaten vajinal birleşmeyle penis yine uyarılıyor. Bütün cinsellik dediği algı aslında erkeğin hazına yönelik kodlanmış bir durum. Ama kadının başarısızlığı oluyor. Ve araştırmalarda da işte bu kadın orgazmının son derece bilinmezliği, hani böyle bir dilemma, böyle yani nasıl yapsak, kadınlar çok zor uyarılır, çok zaman alır falan. Hayır, bu kadınlar 2 dakika mastürbasyon yapınca orgazm oluyor. Cinsel birleşme daha meşakkatli bir şey. O zaman dönüyor. Onu da kendisi yönetemiyorsa, yani nasıl uyarıldığı, nasıl hareket etmesi gerektiğine dair erkeğe bırakıyorsa, o birleşmeden haz almaması çok doğal. Ne zaman ki kendi mastürbasyonuyla orgazmını keşfettiğinde bu hazzı cinsel birleşmesine taşıyabilirse, ne şekilde yapıyorsa önemli değil. Bacaklarını mı kasıyor? Ona dair bir birleşme motifini bulacak. Bedeniyle bacak ilişkisi çok önemli. Nasıl rahat ettiği, nasıl hareket etmek istediği, çünkü şey değil. Erkek aktiftir, kadın pasiftir. Ölü taklidi yapmıyor kadın. Aşağıda yatmıyor sonuçta. tek bir yöntem yok o yüzden. Genelde şey söylenir, kadın en iyi orgazm olduğu pozisyon, işte üstte olduğu pozisyondur diye. Herkes için geçerli değil ama hikayede aslında klitorisin olmaz. Bir şekilde eşlik etmek zorunda. Çünkü vajina tek başına orgazmı sağlayan bir organ değil. Klitoris bir şekilde uyarılacak, vajina kasları ona eşlik edecek. Hikayeyi tetikleyen tek şey klitoris ve onu es geçemezsiniz. Orgazm alamadığını söyleyen çok fazla yani kadın var ama partnere söyleyemiyor bunu, o daha büyük bir sorun. Orgazm olduğunu söyleyememek ve orgazm taklidi zaten daha yok. Sadece penis girişi, yani penis vajina birleşmesiyle %70 kadın orgazm olmuyor. Düzenli orgazmdan bahsediyoruz, %70. En sık orgazm tabii ki mastürbasyon. Vibratör gibi penetrasyon burada %14 diyor ama buradaki vibratörün titreşimini vesaireyi de sayın. Çünkü sadece hani koit değil, cinsel birleşme değil, o kasların bir şekilde farklı uyarılması da var. En sıklardan biri sonrasında aslında cinsel birleşme artı klitoris uyarısı. Bunu bir şekilde sağlamak lazım. O klitorisin nasıl uyarılacağını da kadın bilebilir. Yani siz bir yola çıkacaksınız, bu yolun adı mastürbasyon, yolculuğun keyfi çıkarılacak. Nerede nasıl uyarılıyor? Bu da tek tip olmak zorunda değil. Sizin yol göstermeniz de ancak erkek örneğinde, yoksa hiç hakim olduğu bir alan değil. Kendisi kendi pratiğinin aynısını yapıyor, hiçbir fark yok. Oral seks kadın için klitoral, elle klitoris uyarısı, yani partnerin ya da kendisinin klitoris uyarısından çok daha haz verici bir durum olabilir aslında. Çünkü çok daha yumuşak bir dokunuş. Kendisini bırakması da daha rahat olabilecek bir durum. Ama işte genital bölgenin kirli, pis, çirkin olduğuna dair kadının inancı zaten bunun önüne geçiyor. Erkek de bunu düşünüyor olabilir. Ama ben size söyleyeyim, ağzınızın içindeki mikrop oranı genital bölgenizin birkaç bin katı. Bir problem de oral seks sadece işte ön sevişmede bir safhadır. Bir hazırlık aşamasında yapılan bir durum. Hayır. Oral seksi çok güzel orgazm olur. Öncesinde bir temizlik yapmam lazım. İşte bu yoksa işte enfeksiyonlar vesaire dediğim gibi bunlar zarafet. Ama kadınlar genital organlarını kirli, pis, işte kokulu, akıntı vesaire gibi durumlardan dolayı böyle çok mesafeli durdukları yerde bir hoşnutsuzluk da yaşıyorlar. Bu hoşnutsuzluk hiç erotik bir şey değil. Partneriniz ne kadar gönüllü olsa da siz orada uyarılamazsınız zaten. O yüzden öncelikle kendi içinizde de bedenimizin, dediğim gözüm kulağım gibi herhangi bir organı olduğunu, sağlıklı ve pis olmayan bir yeri olduğunu kabul etmek gerekiyor. Anal sekste de bir kadın orgazmını anüste genital olarak uyarılabilir bir bölge. Ama tıpkı vajina gibi sadece anal ilişkiyle orgazm olma oranı daha düşüktür. Artı klitoris uyarısı makbuldür. Anal sekste heteroseksüel ilişkide olduğu gibi eşcinsel ilişkide son derece sağlıklı olabilecek bir cinsel birleşme yöntemidir. Bir hazırlık gerekir mi? Gerekir. Şöyle bir hazırlıktan bahsediyorum. Kayganlaştırıcı gibi bir hazırlık. Daha yavaş hareket edilmesi gibi bir hazırlıktan bahsediyorum. Anal seks yaparsam bir daha kakamı tutamam. Hayır, tutabilirsiniz. Kas yapısını bozacak bir durum değildir cinsel birleşme. İlla yeterli hazırlık yapıldıysa. Yavaş giriş ve kayganlaştırıcıdan bahsediyorum. Onun dışında yırtılma ya da çatlak zorla olan bir durum yoksa bir problem yaşanmaz. Mastürbasyon. Hiçbir şekilde bağımlılık yapılmaz. Mastürbasyon bağımlılığı yaşıyorum diyen erkekler var. Kompulsif bir şekilde yani hani takıntı derecesinde cinsel düşünme ve bunu işte mastürbasyonla rahatlatma şeklinde davranış örüntüleri vardır. Bu ayrı bir kalıptır. Kadında hiç görmedim o yüzden erkek diyorum. Ama herhangi bir şekilde herhangi bir cinsel eylem bağımlılık yapmaz. Bir de fanteziler var. Benim hiç fantezim yok ki diyen bir sürü insan var. Yani cinsel işte bozukluğuyla gelince işte mesela vajinismusla geldi. Orada benim elimdeymişken mastürbasyon hiç hayatımda yapmadım. Niye gerek duymadım? Allah Allah. Ondan sonra o zaman yap bakalım diye ben bir ödev veririm. İşte orada fantezi kurma kısmında bir eksiklik yaşıyor insanlar. Fanteziyi çok fantastik bir şey sanıyor. Kendinizle ilgili şu an hayatınızda en güzel cinsel anınızı düşünün. En haz aldığınız dönemi düşünün. Onlardan birini ya da. Bu fantezinizdir. Yani o sizi tekrar uyarılabilir bir anıdır, bir görseldir. Bu fantezi olmak için yeterli bir kurgu. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Buradan başlayın ya da. Sonra çoğaltabilirsiniz. Yani. Bir de fanteziler üzerinden suçluluk duymak var. Tecavüz fantezisi olan bir kadın nasıl bir kadındır? Feminist bir kadın tecavüz fantezisi var. Bu ne Paris, bu ne Lambert. Bu diyeceğiz. Fantezide olmasını arzuladığımız, bize heyecan veren kurgu gerçekten olmasını istediğimiz bir şey değildir. Yani bu kadın gerçekten tecavüze öyle bir deneyim yaşamak istemiyor. Orada bir dominasyon var. Kontrolü bırakmak vesaire, domine edilmekle ilgili bir durum var. Bunun da kurgusu bu. Domine edilme arzusu zayıflık mıdır? Nasıl bir karaktersiz bir insanım ki ben dominasyon istiyorum, bana kötü değilsin istiyorum falan. Siz gerçek hayatınızda mütemadiyen bunu yaşamak isteyen, aşağılanmak isteyen vesaire bir insan değilsiniz. Bunun cinsel olarak haz vermesi sizinle ilgili kendilik aldığınızda ciddi bir patolojiyi göstermek durumunda değil. Sizinle ilgili bir şey söylüyordur illa da. O söylediği şeyi kimsenin duymasına gerek yok. Kimsenin derken ben terapiye gitmiyorum mesela diyelim. Böyle de bir fantezim var. Bu da bana haz veriyor. Fantezimi partnerim biliyor, ben biliyorum. Bazen partnerim de bilmiyor. Ben zihnimde hayal ediyorum. O da okey. Ve benimle ilgili söylediği şeyi bilmek zorunda değilim. Analist bunu analiz eder gitseydi. Belki bir şey bulacaktı. So what, onu öğrendik ne oldu? O da bir önemli değil. Yani fantezi mi değişecek terapiye gidince? Hayır. Değişmek zorunda değil. Ne zaman ki ben bir yerde fikse oluyorum ve başka bir eylem sürdüremiyorum. Atıyorum ayak fetişi. Ayakla ilişki kurmadan hiçbir şekilde boşalamıyor. Bu partneriyle, eşiyle neyse kurmak istediği ilişkinin önünde bir engel. Çünkü buraya fikse diğerini yapamıyor. Bu bir sorun oluşturur o zaman. Karşılaşabilirsiniz. Eşcinsellik niye ruhsal bir hastalık değildir? Gibi. Bilgi ya da cihaz kimlikler ya da eşcinsellikle ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa, genel mitlerden işte ne bileyim, bulaşır mı, merakla başlayıp alışkanlık olur mu ya da cinsel istismar sonucu insanlar eşcinsel olur mu gibi model alma falan. Ya da eşcinsellerin yetiştirdiği çocuklar eşcinsel olur mu gibi. Böyle genel mitler var. Bunlarla ilgili sorulun bulunsun dediğiniz bir şey varsa da açıklayabilirim.
Benim kızım eşcinsel, eşi var ve şimdi bebekleri oldu. Hı hı. Gerçekten çocuklarında daha sonra, şimdi gerçi erkek çocuk, sonrasında sorun yaşayabilir mi? Yani bu konuda hani psikolojik olarak belki çevrede şey yaşayabilir.
Türkiye'de mi yaşıyor?
Yok ki, Amerika'da.
Yapılan çalışmalar daha çok zaten yurt dışı orijinali, Türkiye'de bir çalışma yapmadık bununla ilgili ama eşcinsel çiftlerin yetiştirdiği çocukların, heteroseksüel çiftlerin yetiştirdiği çocuklarla karşılaştıran bir sürü çalışma var. Hem psikoseksüel gelişimlerini hem de çocukların genel psikolojik gelişimlerini inceleyen çalışmalar var. Heteroseksüellerin yetiştirdiği çocuklarda eşcinsel oranı neyse eşcinsellerinkide o bulunmuş. Farklı bir oranda olmuyorlar. İki kadının yetiştirdiği bir erkek çocuğunda baba motifi yok diye çocuğun psikolojisi bozulmuyor. Yani hani orada özdeşim kurmakta ya da hani kendilik algısını yaratmakta bir zorluğu olmuyor. Çünkü başka erkekler de var, başka rol modeller de var. Tek bir anne de olabilir çocuk yetiştiren. Bir erkek modeli olmayabilir. Hani ölmüş olabilir ya da tek başına dünyaya getirmek istemiş olabilir çocuğunu. Orada nasıl problem olmuyorsa iki kadının yetiştirdiği çocukta herhangi bir kimlik gelişiminde, kendilik algısında bir problem olmadığı gösterilmiş. Bir sürü çalışma var. Bunu zaten şeyler soruyor. 1960'lardan itibaren mahkemeler soruyor. Hani evlat edinme, işte çocuğunun velayet hakkını alma, işte boşanma sonrasında eşcinsel bir kadın mesela çocuğunu almak istiyor. Mahkeme soruyor, bu kadının annelik yapabilir mi, yeterli mi, bu çocuğun sağlığı ne olacak diye ve sonrasında bilimsel çalışmalar artıyor bu konuyla ilgili. Çevresel faktörler azınlık olma üzerinden travmatik sonuçlar yaratabilir. Herhangi bir azınlık grubunda olduğu gibi. Hani karşıdakiye nasıl bakıldığı, ne kadar utandırıldığı ya da neyse şiddete varan ayrımcılık deneyimleri olabiliyor. Bunlar tabii ki ruhsal olarak örseleyici olabilir. Ama her çocuk, yani Türkiye'de eşcinsel çiftin yetiştirdiği çocuk yok, bu var. Sadece bağırmıyor insanlar. Onlar da sorun yaşıyor mu? Hepsi sorun yaşamak zorunda değil.
Teşekkürler.
Bu kayıt 25 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.